Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 36. Ayrım. 6. Bölüm. 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 52. Washington DC 13 Kasım. 3:02. Sabaha karşı 3'ü biraz geçe C Caddesi 500 numaradaki Federal Center Plaza'nın 6. katındaki büronun ışığı yanıyordu. Büronun sahibi Patrick Todd O'Brien, 40 yaşlarında, geniş omuzlu ve pazıları gelişmiş, uzun boylu, güçlü kuvvetli, kızıl saçlı bir New Yorkluydu. Amerika Birleşik Devletleri Federal Kriz Yönetimi FEMA'nın üst düzey planlama uzmanından çok, inşaat ustabaşısı olarak çalışacak ikinci kuşak bir İrlanda kökenli Amerikalıya benziyordu. Oldukça endişeli görünen O'Brien, elindeki kalemi fırlattı. Önündeki masanın üzerinde bir not defteri, Dell marka bir masaüstü bilgisayar, bir termos dolusu kahve, karısı ve iki kızının fotoğrafı vardı. Bilgisayar ekranının parıltısı gözlerini kamaştırdığından döndü. Uykulu gözlerini ovuşturarak oyalanmak için pencereden dışarı baktı. 6 kat aşağıda şarküteriler, restoranlar, bir Holiday Inn ve güzel havalarda O'Brien'ın evden getirdiği sandviçi yemek için çıkmaktan hoşlandığı tahta banklı küçük bir meydancık vardı. Oysa sabahın o erken saatinde FEMA'nın merkezinden başka 10 kadar Amerikan hükümet kurumuna ev sahipliği yapan plaza, yakındaki Potomac'tan gelip çevreyi kırbaçlayan soğuk Kasım rüzgarının altında ıpıssızdı. Tek hareket FEMA'nın aynı girişi, saçmalık, paylaştığı Holiday Inn'in önüne arada bir gelip duran taksilerdi. Ünlü otel zincirinin lobisine giren müşterilerden pek azı bir gün hayatlarının O'Brien'a ve Amerika'nın çeşitli kentlerine dağılmış bir düzine bölgesel büroda tam ya da yarım gün çalışan 9000 FEMA yetkilisine bağlı olabileceğinin farkındaydı. Akla gelebilecek en cesaret kırıcı işi yapıyorlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir felaketle karşılaşması durumunda mal ve can kurtarmaya çalışıyorlardı. Hortum ve tayfunlar, sel ve kar fırtınaları, deprem ve yangınlar, lav püskürmeleri, savaş durumu, nükleer, kimyasal ya da biyolojik terör saldırıları felaket sayılıyordu. Amerika'nın büyük çapta bir felakete maruz kalması durumunda federal yönetimin tepkisini koordine edecek, felaket sonrası temizliği örgütleyecek olan FEMA'ydı. Kurum, deneyimini onlarca doğal afette, Kaliforniya depreminin, Florida kıyılarındaki tayfunun, Midwest'teki hortumun, hemen her eyaletteki korkunç kar fırtınalarının, sellerin ve orman yangınlarının kurbanlarına yardım ederek kanıtlamıştı. O'Brien, kurum çalışanlarının belki düşman güçlerin istilası dışında karşılaşacakları her türlü felaketle başa çıkmaya hazır olduğunu düşünmek istiyordu. Üstelik patronunun da gülerek söylediği gibi düşmanca istilacılar göçmen bürosunun sorunuydu. O sabaha karşı O'Brien'in endişesinin kaynağı üstlendiği özel görevdi. Bir akşam önce saat 9'a doğru gelen bir telefondan sonra FEMA başkanının 8. kattaki bürosuna çıkıp acil bir talimat almıştı. Bir felaket senaryosu üzerinde düşünüp hazırlık yapması isteniyordu. Konunun son derece gizli olduğunun altını çizen başkan, O'Brien'in cevabını ertesi sabah 8'de beklediğini söylemeyi de ihmal etmemişti. Senaryo şuydu. Washington, panzehiri bilinmeyen ve VX'ten 10 ya da 15 kat daha güçlü, ölümcül bir novichok gazının kullanıldığı geniş çaplı bir terör saldırısına uğrarsa ne olur? Başkan, kimyasalın dehşet verici gücünü, olası yayılma biçimini, muhtemel ölü ve yaralı sayısını ayrıntılarıyla anlatmıştı. O'Brien, rakamları duyunca şaşkına dönmüştü. 200 bin yaralı, 300 bin ölü. Ama O'Brien'in işi kriz yönetimiydi. Yüz binlerce hatta milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğu senaryoları değerlendirmeye alışkındı. Eskiden asker olarak çalışmış meslektaşlarından bazıları gibi kimyasal ve biyolojik savaş uzmanı olarak Amerikan ordusunda birkaç yıl geçirmişti. Bu seferki görevi FEMA'nın vereceği karşılığı belirlemekti. Böylesi bir saldırıdan önce can kaybını azaltmak için ne gibi önlemler alınabilir? Saldırıdan sonra karşılaşılacak korkunç sayıdaki ölü ve yaralıların yanı sıra hayatta kalanlar için neler yapılabilir? Kriz yönetiminin olmazsa olmaz kurallarından biri elde güvenilir bir plan bulundurmaktır. FEMA böyle bir plana hafifletme adını verir. Cana ve mala gelecek tehlike ve zararı en aza indirmek için olaydan önce güçlü bir girişimde bulunmak. O'Brien'in masaüstü bilgisayarına bu nedenle onlarca kriz senaryosu ve bu krizlere eyalet ya da federal düzeyde verilecek cevaplar yüklüydü. Bu senaryolardan biri, teröristlerin Washington DC'ye karşı girişecekleri kimyasal saldırıyı kapsıyordu. O'Brien akşamın geri kalanıyla geceyi çalan telefonlardan ve ziyaretçilerden uzak, bürosunda geçirmiş, FEMA ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nca hazırlanmış güçlü yazılımlar kullanarak senaryoyu değerlendirmişti. Sinir gazının güçlü zehirleme özelliğini göz önünde bulundurarak programları buna göre değiştirdi O'Brien. Değişkenleri, koşulları, sayıları yeniden değerlendirdi. İleriye dönük hesapları gözden geçirdi. Bütün bunlardan sonra cevap vermesi gereken ilk önemli soruya gelecekti sıra. FEMA böyle bir durumla başa çıkabilir mi? Derin endişesinin nedeni de buydu. İşini tamamlamak için yapması gereken bir sürü şey daha vardı ama içinden bir ses cevabı çoktan bildiğini söylüyordu. Cevap, hayırdı. Tahmini zarar, insanın nefesini kesecek gibiydi. O'Brien içini çekti. Holiday yine arkasını döndü. Kalemini ve sarı sayfalı not defterini aldı. Dell ekranının mavi parlaklığına baktı. Altından kalkılmaz bir görev üstlenmişti. Sabaha kadar DC için bir kriz planının ana hatlarını hazırlaması gerekiyordu. 1,5 milyona aşkın insanın güvenlik içinde uzaklaştırılıp kimyasaldan arındırılması, her birine yiyecek, barınak ve gerekli tıbbi yardımın sağlanması, ısınma ve aydınlatma için enerji kaynaklarının belirlenmesi, 200 bin yaralıya verilecek acil hastane hizmetinin hazırlanması ve sivil düzenin korunması. Bir de düşüncesinin bile O'Brien'i ürperttiği 300 bin cesedin ne yapılacağı konusu. Chesapeake 7. Carla uykudan uyandı. Pek fazla uyumamış, aklı hala Nikolay'da, yatakta yattığı birkaç saat boyunca dönüp durmuştu. Giyindi, aşağı inip kahve hazırladı. Mutfak penceresinden görünen hava açık ve güneşliydi ama rüzgar delice esiyor, körfezin sularını kabartıyordu. İşim Raza'nın verdiği cep telefonu bütün gece çalmamıştı ama genç kadın hala çok endişeliydi. Telefonu üst katta, çantasında kalmıştı. Telefonu alıp Raza'nı aramaya davrandığında donup kaldı. Muhammed Raşit kapının pervazına dayanmış onu izliyordu. ''Erken kalktın Carla Şerif. Ne oldu? Uyuyamadın mı?'' ''Nikola için endişeleniyorum.'' Raşit homurdandı. ''Gel, görmeni istediğim bir şey var.'' Arkasında Carla oturma odasına yürüdü. Gece yarısından sonra yüzünde memnun bir ifadeyle dönmüş, odasına girene kadar da genç kadınla tek bir kelime bile konuşmamıştı. Şimdi de televizyonu açmış, NBC haber kanalını seçmişti. Kadın muhabir karartılmış bir Washington caddesinde duruyordu. Kameraya konuşurken arkasında savaş alanına benzer başka bir cadde göz alabildiğince uzanıyordu. Cadde üniformalı polislerce kordon altına alınmış, güçlü seyyar lambalarla aydınlatılmıştı. Polis barikatlarının arkasında korkunç bir hareketlilik göze çarpıyordu. Acil yardım ekipleri, itfaiye kamyonları, polis arabaları ve ambulanslar. Carla göğe yükselen dumanlar gördü. Arka plandaki binalardan çoğu yıkılmış ya da ağır hasara uğramıştı. Haberin konusunu yakaladı. 10. caddedeki FBI genel merkezi, kamyonla yapılan bir intihar saldırısı sonucunda büyük hasar görmüş, onlarca insan yaralanmış, ölmüştü. Dehşetten uyuşmuş olarak Raşid'e bakmak için döndü. Adamın yüzünün bir zafer ifadesiyle aydınlandığını gördü. ''Sana Amerikalılara bir ders vereceğimi söylemiştim.'' Carla'nın yüzü sarardı. İğrenerek sordu. ''Neden? Neden yaptın? O insanları öldürmek neden?'' ''Çünkü bu Amerikalıların anladıkları tek şey, aksiyon. Sokaklardaki cesetleri gördükten sonra bizi ciddiye alırlar artık.'' Elindeki uzaktan kumandayla televizyonu kapattı. Yazık, daha fazlasını öldüremedim. Carla tiksintisini bastırmaya çalıştı. Kamyonu kim kullanıyordu? Bunun önemi yok. Raşit, Playmot'un anahtarlarını fırlattı. Şimdi Carla Şerif, gidip Gorev'i getireceksin. Seni uyarıyorum, Onu almadan gelme. 5 dakika sonra Playmote'u yola çıkarırken Carla Sheriff yanındaki koltukta duran çantasına uzandı. Cep telefonunu buldu, hafızadaki telefon numarasını ekrana getirdi. İşim Razan'la konuşmak için çevir düğmesine bastı. Ne 200 metre ötede park etmiş koyu renk camlı siyah GM Savannah'ı ne de arabanın içinde oturup güçlü dürbünlerini üzerine dikmiş onu izleyen iki Çeçeni fark etti. 53. New Jersey, 13 Kasım 7:35. İşim Razan cep telefonunu kapattı. Arayan Safa Yasin'di. New Jersey'ye gelmek üzere yolda olduğunu söylemesine şaşırmamıştı. Geç saate kadar uyumuştu. Cep telefonunu komodinin üzerine koyup kalktı. İpek röptöşambırını giydi. Duş alıp giyindikten sonra merdiven sahanlığından başka bir odaya geçti. Girdiği oda perdeleri kapalı, yarı karanlıktı. Adamlarından biri koltuğunun sırtını yatırmış, ayaklarını bir sandalyeye dayamış, göğsünün üzerinde bir dergiyle Gorev'i bekliyordu. ''Hasta nasıl?'' ''Fena değil gibi işim. Ateşi de normale döndü. Gece uyandı mı?'' ''İki kere.'' ''Ve?'' ''Sayıkladı. Nerede olduğunu sordu. Senin güvenli ellerinde olduğunu söyleyince tekrar uykuya daldı.'' Razan yatağa yaklaştı. Gorev derin uykudaydı. Midesindeki taze sargılarda kan izi yoktu. Doktor Gorev'e kan verdikten sonra gece yarısını biraz geçe, Razan adamlarından hastayı bir misafir odasına taşımalarını istemişti. ''Biraz dinlen Paşar, bir şeyler ye, ben onunla kalırım.'' Nöbetçi odadan çıktığında Razan elini Gorev'in alnına koydu. Sonra pencereye yürüyüp perdeleri çekti. Camları açıp serin havanın odaya dolmasına, perdeleri şişirmesine neden oldu. Gorev uyanmaya çalıştı. Sersem gibiydi. Razan gülümsedi, yatağın kenarına oturdu. ''Vicdanı yüklü biri olarak hala bebek gibi uyuyorsun Nikolay.'' Gorev dirseklerinin üzerinde doğrulmaya çalışınca yüzünü acıyla buruşturdu. ''İşim?'' ''Yavaş ol. Nasılsın?'' ''Dün geceye göre daha iyi.'' ''Eh, bu kadarı da fena değil.'' Adamım nerede olduğunu söyledi mi? Hatırlar gibiyim. Sayıklamış olmalıyım. Razan, Gorev'in başucundaki hapları bir kutu ağrı kesiciyle bir kutu antibiyotiği gösterdi. Doktorun ne yaptığını anlattı. Endişelenme. Güvenilir adamdır. 9 canlı olduğunu biliyor muydun Nikolay? Kaç kere yaralanıp sonra postu kurtardın?
Çok.
Artık bu kahramanlık sona ermeli, eski yoldaş. Yoksa kendini tahta bir sandıkta bulacaksın. Hiç kuşkum yok. Hepimiz için öyle değil mi? Tamam da bu kadar erken olması şart mı? Dedi Razan, elini sevgiyle Gorev'in omzuna koyarak. Aç mısın? Gözlerim kararacak kadar. Razan gülümsedi. Yazık. Doktor birkaç gün için sadece sıvı gıda dedi. Aşçıya söyleyeyim, açlığını bastırmak için doyurucu bir şeyler hazırlasın. Razan kalkmaya davrandı. Gorev kolunu yakaladı. ''Teşekkürler işim.'' dedi içtenlikle. ''Yoldaşlığın başka bir anlamı var mı? Eğer sen olmasaydın, kemiklerim Afgan güneşinin altında beyazlaşıyor olacaktı.'' Razan sırıttı. ''Oysa şimdi başarılı bir Çeçen gangsteri, Grozny'in en korkulan adamı oldum. Unuttun mu?'' Gorev güçsüzce gülümsedi. ''Belki hesabını verecek bir sürü günahım var.'' ''Carla nerede?'' Razan'ın kaşları çatıldı. ''Safa demek istiyorsun herhalde.'' ''Evet, Safa.'' ''Seni görmeye geliyor. Şimdilik burada dinlenmen gerektiğini söyledim ona.'' ''Kalamam işim. Beni bekleyen bir sürü iş var. Şimdi de temiz havaya ve bacaklarımı çalıştırmaya ihtiyacım var. Bilirsin, şımartılmaktan hoşlanmam.'' Gorev belirgin bir sabırsızlıkla yataktan kalkmaya davrandı ama Razan eliyle omuzuna sıkıca bastırdı. ''Şimdi önemli olan iyileşmen. Eğer illa yürümen gerekiyorsa bunu kahvaltıdan sonra denersin. Bahçede ufak bir gezintiyle başlarız ama kaçmaya kalkarsan adamlarım seni zorla engeller. Bunu yapamazsın işim. İstersen bir dene. Neyse, sonra tartışırız. Önce sana mutfaktan bir şeyler getireyim.'' Razan doğruldu. Yüzü karanlıktı. ''Ondan sonra da Nikolay, ciddi ciddi konuşmamız gerekecek.'' Washington DC, 13 Kasım 8. Başkan, vücudu gerginlikten kas katı, hemen hemen hiç uyumamıştı. Ancak 3 saat uyuyabilmişti. Oval ofise girdiğinde süzgün ve bitkin görünüyordu. FBI başkanı gelmiş bekliyordu. Ayağa kalkmaya davrandı. "Otur, Doc." Başkan masanın arkasındaki koltuğa çöktü. "Benimle görüşmek istemişsin?" "Patlamadan sonraki son rakamlar elimde efendim. 13 ölü ve 10 kayıp. 10'u ciddi, 30 yaralı. Patlayıcıya gelince Semtex, amonyum nitrat ve mazot karışımı. Ebu Haşim yalan söylememiş, sinir gazı izine rastlamadık." Başkan yorgun yorgun iç çekti. "Hiç olmazsa şükredebileceğimiz bir şey var. Basından ne haber?" "Onlara soruşturmanın hala sürdüğünü ama bunun aşırı sağcı bir grubun işi olduğundan kuşkulandığımız dışında hiçbir şey söylemiyoruz." Başkan başını salladı. Ebu Haşim'le konuşmasından sonra şoktaki danışmanlarıyla 2 saat süren bir toplantı yapmış, sabahın ilk ışıklarına kadar tartışmış, sonunda kimsenin daha fazla mecali kalmadığını gören başkan, bazı temel kararlar almaları koşuluyla toplantıyı ertelemeyi, böylece herkese uyuma fırsatı vermeyi düşünmüştü. Alınan kararlardan biri de kamuoyunun ve basının şüphesini çekmemek için patlamadan Amerika dışında herhangi bir grubu sorumlu tutmamaktı. "Bu haber kendi başına panik ve umutsuzluk yaratacak ama öteki seçeneğe göre böylesi hala daha iyi. Soruşturmada bir ilerleme sağlandı mı? Bombalamayı mı kastediyorsunuz yoksa hücrenin izlenmesini mi?" "İkisi de. Şimdilik söyleyebileceğimiz bombacının yalnız olduğu. Güvenlik kameralarımız kamyonu patlamadan birkaç saniye önce 21:57'de Pensilvanya Caddesi'nden dönerken yakalamış. Ama enkazdan kazıyarak çıkardığımız ceset artıklarından sürücünün tek başına olup olmadığını kestirmemiz imkansız." "Ya kamyon?" "Bir hafta kadar önce Sadim Takik adıyla Baltimore'daki Ryder bürosundan kiralanmış. Adam hakkında şimdilik hiçbir şey bulamadık. Zaten kimliğin sahte olduğunu düşünüyoruz. Kamyon kiralama şirketinden aldığımız Takik'in ehliyet ayrıntıları veri tabanımızdaki bilgilerden hiçbirisiyle uyuşmuyor. Bu da belgenin sahte olması ihtimalini artırıyor. Şimdilik kamyon şoförünün gerçek kimliği bir sır. Varsayabileceğimiz tek şey onun da hücrenin bir elemanı olduğu. Bir de tabii gözden çıkarılabilir biri." "Hücre avı?" FBI başkanı Maryland'teki gençlerin öldürülmelerinin ayrıntılarını anlattı. "Katilin teröristlerden biri olabileceğini düşünüyoruz." Kötü haberi duyunca başkan dudaklarını büzdü. "Ama elimizde sağlam bir bilgi yok, değil mi?" "Yok efendim. Kuşkulunun bölgede güvenli bir evi olması ihtimaline karşılık 40 kilometrelik bir daire içindeki bütün otelleri ve kiralık yerleri kontrol ediyoruz. Onların yanında Orta Doğu kökenlilere ait olan yerleri de. Epey büyük bir alan. Şimdiye kadar üstlendiklerimizin üzerine büyük bir iş daha. Zaman alacak Sayın Başkan." "Elimizde olmayan da zaman." "Doğru efendim." Başkan huzursuz bir şekilde başını çevirdi. Bir karara varmaya çalışıyormuş gibi uzunca bir süre eli çenesinde dışarıya Beyaz Saray'ın çimlerine baktı. Sonunda Stevens'a döndüğünde elini çenesinden çekti. "Doc, önümüzdeki 28 saat içinde bütün bunları sonuçlandırıp El-Kaide hücresini ele geçirme ihtimali nedir? Elimizde topu topu bu kadar zaman kaldı çünkü. Bana dürüst cevap ver." "Fazla ihtimal yok Sayın Başkan." FBI başkanının yüzü asıktı. "Büro elinden geleni yapıyor. Elimizdeki her adamı, her kaynağı bu işe ayırdık. Ama işin gerçeğini sorarsanız yapmamız gerekenin %25'ini bile bitiremedik daha. İşin içine polisi, orduyu, hatta ulusal muhafızları da soksak başarılı olacağımıza söz veremem. Yapmamız gereken çok şey, göz önünde bulundurmamız gereken çok seçenek var. Zamanımız da çok az. Elimde bu herifleri kıstırmak için birkaç hafta, hatta bir ay olsa size çok daha umutlu bir cevap verirdim. Ama 28 saat, işte bu çok kısa. Kısacası, boğazımıza kadar boka battık, değil mi?" Stevens cevap vermedi. Başkan ayağa kalktı. Stevens da. "Ne yapmak niyetindesiniz efendim?" "Yapabileceğimiz tek şeyi. Derhal Körfez'deki birliklerimizin tümüyle geri çekilmesini başlatmak. Malzemeyi bırakacağız. milyarlarca dolarlık askeri teçhizatı kaybedeceğiz. Zamanımız olsa yanımıza alamayacağımız duyarlı malzemeyi imha ederiz. Ama bunu son dakikaya bırakmak zorundayız. Emri ne zaman vereceksiniz efendim? Verdim bile. Bir saat içinde Güvenlik Konseyi'ne bildirimde bulunacağım. General Horton çekilmeyi başlattı bile. Askeri nakliye uçaklarımızla Avrupa'dan kiraladığımız yolcu uçakları Körfez'e doğru havalandı. Dikkat çekmemek için uçak kiralamayı yaymaya, aynı şirketten 2'den fazla uçak kiralamamaya çalışıyoruz. Çekilmeyi bu kadar zamanda tamamlamaya gelince bu bambaşka bir konu. General ne diyor? Kuşkulu, bu öğleden sonra Körfez'deki kraliyet ailelerine ne olup bittiğini anlatacağım. Havaya sıçrayacaklarına bahse girebilirsin. Ülkelerinin başına bundan sonra neler gelebileceğini düşünüp endişelenecekler tabii. Ama şu sırada onlar için yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Ya basın? Basını sonra düşünürüz. Bir başkanlık bildirisi hazırlar ama açıklamayı sonraya, Ebu Haşim'in verdiği sürenin dolmasından ve bombanın etkisizleştirilmesinden sonraki günlere bırakırız. Tabii eğer orospu çocuğunun söylediğini yapacağına inanırsak, şahsen benim ona en ufak bir güvenim bile yok. Pazarlıkta kendine düşeni yapacağından bile ciddi olarak kuşkuluyum. Ya Profesör Stern'ün dediği gibi bütün bunların sonucu ne olursa olsun bize gerçekten zarar vermek isteyip cihazı patlatacak ya da biz bütün isteklerini karşıladıktan sonra cihazın nerede saklı olduğunu söylemeyecek. Eğer isterse kafamızın üzerinde hala bir tehdit sallayabilmek için bombayı günler, haftalar, hatta aylar boyunca saklayabilir. Başkan pencereye yürüdü. DC'nin tahliye planını uygulamaya hazır hale getirmeliyiz. Uzmanlarımız şu anda konunun üzerinde çalışıyorlar. Bu öğleden sonraki toplantıda Al Brown'la birlikte önerilerini tartışacağız. Hepimiz gibi belediye başkanı da olabildiğince çok vatandaşın canını kurtaracak somut bir planımız olması gerektiğini düşünüyor. Ya Kuzmin? O taraftan bir umut var mı? Başkan kafasını salladı. Dudakları gergindi. Çeçen tutuklular hakkındaki düşüncesini değiştirmeye hala yanaşmıyor. Sabah 1'de onunla en son konuştuğumda durum böyleydi. Yine de konuyu danışmanlarıyla konuşup bu öğleden sonra bana haber vermeyi kabul etti. Yapabileceği başka bir şey yok mu? Maalesef yok. İsrail, Almanya ve İngiltere'deki öteki tutuklulara gelince o sorunla bugün ilgileneceğiz. Dick Fox'tan Pakistan'daki adamlarına Samir Mehmet'in telefonu için bir karıştırıcı ayarlamalarını söylemesini istedim. Böylece onunla yapacağımız bütün konuşmaların dinlenmediğinden emin olabiliriz. Başkan saatine baktı. Hepsi bu kadar Doug. Toplantıya başlamadan önce yapmam gerekenler var. Bir şey daha var efendim dedi Stevens endişeyle. Konferans odasındaki toplantıya girmeden önce sizinle yalnız konuşmak istememin nedeni de bu. Devam et. Haşim'le yaptığınız konuşmayı kaydettiğimiz bant. Ne olmuş ona? Janet Stern, Franklin Young ve CIA başkanı ile birlikte bandı bir kez daha dinledik efendim. Çok rahatsız edici bir şey yakaladık. Tüm konuşma rahatsız ediciydi, dedi başkan asabi bir şekilde. Benim söylediğim bu değildi efendim. Ne demek bu? Dün gece bütün olanların karmaşasında hiçbirimizin fark edemediği bir şey vardı. En azından o anda fark edemediği. Ama bandı birkaç kez arka arkaya dinlediğimizde ve satır aralarında neler olduğunu gördüğümüzde bir şey yakaladık. Hepimizi gerçekten ürküten bir şey. Neden bahsettiğini anlayamadım Doug. Haşim'in söylediği, sizin yeniden dinlemenizi istediğim bir şey var. 36. ayrımın sonu, sayfa 432, devamı 37. ayrımda.